Buradan bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan bakınca.
Değerli Türkçenin Sesi Radyosu dinleyenleri, buradan bakınca hoş geldiniz. Buradan bakınca da her hafta olduğu gibi Batılı medyada, Avrupa basınında yer alan haberleri, özellikle Türkiye ile ilgili tabii ki haberleri değerlendiriyoruz ve yorumluyoruz değerli dinleyenler. Evet, bu haftada aslında geçtiğimiz haftadan beri konuşula gelen Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti ve ardından Almanya'nın İncirlik üssünden çekilme kararı Batılı medyada, özellikle de Alman medyasında ilk sırada yer alan haberdi değerli dinleyenler. Nitekim aslında Alman bakan Türkiye'yi ziyaret etmeden önce Alman medyası ve dahi Almanya'daki hükümetin ortaklarından olan Sosyal Demokrat Parti aslında Alman bakanı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya başlamıştı ve buna Alman medyası da çanak tutmuştu. Evet, bununla ilgili olarak aslında Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra ARD televizyonunda yaptığı açıklamada İncirlik daha küçük sorunlardan bir tanesi ifadelerini kullandı. Alman bakan Türkiye ile ilişkilerin zor bir döneme girdiğini gördüğünü söyledi. Gabriel kimsenin illüzyona kapılmaması gerektiğini, ilişkilerde bugünden yarına bir düzelme olmayacağını, bir şeylerin gerçekten değişmesi gerektiğini söyledi. Evet, aslında sadece Alman bakanın ifadeleri değil, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ifadeleri de yansıdı. Nitekim aslında Çavuşoğlu, Almanya'nın FETÖ üyeleri için bir sığınma merkezi olmaması ve darbeye karışan kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Çavuşoğlu, aramızda anlaşma var ve bu tür durumlarda iadeler mümkün. Başka ülkelerle Almanya'nın da var, bizim de var ve bu tür işbirliğimiz. Benim bakanlığımda çalışan diplomat, asker, savcılar, hakimler oraya sığınıyor. Dostumuz Almanya'nın düşmanlarımızın sığınma merkezi olmaması gerekiyor şeklinde bir ifade kullandı. Buna karşı Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, devletin sanığın suçlu olduğunu kanıtlaması gerekir dedi. Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği, PKK üyesi olduğu iddiasıyla Almanya'da yargılananlarla ilgili, Almanya hukuk devletidir. O nedenle Almanya'da bir yargılama söz konusu olduğunda burada kanıtların ortaya konulması gerekiyor. Sanığın suçlu olmadığını kanıtlamasının ötesinde aslında devletin o sanığın suçlu olduğunu kanıtlaması gerekiyor şeklinde bir ifade yer aldı değerli dinleyenler. Ayrıca Türkiye'den gelenlerin iltica taleplerini ayrı değerlendiremeyiz veya ayrı bir muamele yapamayız şeklinde Alman Dışişleri Bakanı'nın ifadeleri var. Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği bilindiği üzere FETÖ üyeleri var. Onlarla ilgili biz her ipucunu, bilgiyi takip edeceğiz. Eğer Gülen örgütüne dahil olan bir kimse bu darbe girişimine katılmıştır deniyorsa o zaman mahkeme önünde delillere ihtiyacımız var. Bu delillerin Türkiye'den gelmesi gerekiyor. Bizler de takip edeceğiz ama nihayetinde bağımsız mahkeme karar verecektir şeklinde bir ifade kullanmış. Evet, görüldüğü üzere söz konusu olan FETÖ üyeleri veya onların Almanya'ya ilticası olduğunda Almanya'nın aslında bildiği halde değerli dinleyenler bazı kelime ve cümleleri tekrar ettiğini görüyoruz. Nitekim delillere ihtiyaç olduğundan veya suçluların suçlu olduğunun kanıtlanması gerektiğinden bahsediyor. Halbuki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki süreç içerisinde kim isterse başta Amerika olmak üzere Türkiye'nin klasörler dolusu, bavullar dolusu bilgi ve belge ile aslında onlara müracaat ettiği veya gönderdiği ve sonrasında da o kişilerin, yani suçlanan kişilerin uluslararası anlaşmalar gereği iadesini talep ettiği bilinen bir gerçek. Bununla birlikte ayrıca Merkel'in Türkiye ziyareti ve dahi Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti de aslında darbenin bir takım izlerini görmeleri noktasında bizzat gözle görerek şahit olacakları örneklerle, delillerle dolu olmasına rağmen Türkiye, buna rağmen değerli dinleyenler, görüldüğü üzere Almanya Dışişleri Bakanı aslında suçluları iade etmeye yanaşmayacaklarını ifade etmiş oluyor bu yolla. Ama söz konusu olan Türkiye'de suç işlemiş olan bir Alman vatandaşı olduğunda durumlar değişiyor. Hatırlayacaksınız, Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'den bahsediyorum. Nitekim her görüşmede bu konu gündeme geliyor. Bu görüşmede de gündeme gelmiş olacak ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yücel konusu ne zaman bir araya gelsek söz konusu oluyor. Görüyoruz ki Yücel konusu Almanya için çok önemli. Ama şu bir gerçek, Almanya da çok iyi biliyor. Yücel'le ilgili suçlamalar gazetecilikle ilgili değil, terörle ilgili. Ve bu konu bizim için hassas bir konu. Nasıl Almanya'da bağımsız mahkemeler varsa, bizde de bağımsız yargı Yücel'le ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra elbette yine yargı Yücel'le ilgili kararı verecektir şeklinde bir ifade kullanıyor. Evet, görüldüğü üzere söz konusu olan Almanya'nın Türkiye'den istediği ve şu anda cezaevinde olan bir gazete muhabiri olduğunda ve terörle suçlandığında aslında değerli dinleyenler Almanya, Türkiye'nin de bağımsız bir ülke olup bağımsız mahkemeler tarafından ilgili kişinin yargılandığı noktasını unutuveriyor. Evet, bununla da yetinilmedi tabii ki. Alman basını konuya geniş yer verdi ve Alman medyası Gabriel'in ziyaretinin başarısız geçtiğini söyledi. Gazeteler onu dinleyen olmadı. Gabriel eli boş dönüyor başlıkları attılar. Almanya Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya yaptığı ziyaret Focus dergisi sitesinde şöyle yer almış. Yasak devam ediyor. Son girişimde başarısız oldu. Türkiye Gabriel'e yolu gösterdi şeklinde ifadeler var. Ayrıca onu dinleyen olmadı. Gabriel çözüm bulamadı. Başlıkları da yer alıyor Alman medyasında. Ankara ziyarete müsaade etmiyor. Gabriel ise askerlerini çekebileceğini söyledi ve çekti şeklinde başlıklar var. Bild gazetesi Erdoğan ziyaret konusunda halen sert tutumunu devam ettiriyor üst başlığıyla verdiği haberde başlık olarak Alman askerleri İncirli'yi terk edecek diyor ve Gabriel net bir tavırla Ankara'ya gitti ve Ankara'da onu dinleyen olmadı şeklinde haberin yorum bölümünde ifadeler yer alıyor. Özellikle de Almanya'dan bir grup milletvekilinin İncirli ziyaretiyle ilgili olarak Türkiye'nin izin vermemiş olmasının altı çiziliyor ama özellikle de Alman Dışişleri Bakanı'nı bir anlamda suçlu ilan eden ifadeler de var. Deneme başarısız bitti şeklinde Die Welt gazetesinde yer alan başka bir başlık var. İncirlik tartışmasında herhangi bir gelişme olmadı. Türkiye halen Alman vekillerin ziyaretine izin vermedi. Gabriel Alman askerlerinin yerinin değişeceğini söyledi şeklinde ifadeler yer alıyor. Başka bir gazete son anlaşma denemesi başarılı olamadı. Dışişleri Bakanı ziyareti tartışmayı sonlandıramadı başlıklarını kullanarak ziyareti haberleştiriyor. Bu haberler yayınlanırken Alman medyasında aslında Alman bir milletvekilinin, parti sözcüsünün ifadeleri de dikkat çekti. Nitekim İncirlik'ten Türklerin gitmesi gerektiğini belirterek Türkiye'ye askeri müdahale çağrısında bulundu ve bu kadar pervasız olabiliyor bir Alman parti sözcüsü değerli dinleyenler, bizim ülkemizde olan, onların gelip burada faaliyet gösterdiği bir üssü bizim terk etmemiz gerektiğini ifade edecek kadar haddi aşabiliyorlar. Bütün bunlara rağmen son açıklamasında Merkel daha ılımlı yaklaştı meseleye. Almanya'da kabinenin İncirlik'ten çekilme kararı alması sonrası konuşan Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesi gerektiğini söyledi. Berlin'de gazetecilere konuşan Merkel, Türkiye ile çok sayıda ortak çıkarımız var, yakın ilişkiye sahibiz, bu nedenle görüşmeler çok önemli dedi şeklinde ifadeler medyada yer aldı. Ama önemli olmasına rağmen Türkiye önemli bir müttefikse, NATO müttefiki ise o zaman müttefikliğin gereklerini yerine getirmesi gerekiyor Almanya'nın. Ama ne yazık ki bu noktada müttefiyim dediği Türkiye'nin istek ve taleplerini haklı olduğu halde, hukuki çerçeve içerisinde olduğu halde Almanya bir türlü gerçekleştirmiyor. Ve Almanya'nın İncirlik üstünden çekilme kararının ardında ne yatıyor sorusunun cevabı da aslında en önemli noktada duruyor. Almanya'nın çekilme kararı aldığı İncirlik üssünün yarattığı krizin Ankara ve Berlin arasında aslında 2016'dan bu yana iplerin hızla gerilmesinin nedeni değil ancak bir sonucu olacağı açığa çıkmış oluyor. Nitekim bu İncirlik üssü krizi bir sonuç olarak karşımızda. Zira Türkiye ve Almanya arasında değerli dinleyenler FETÖ ve PKK dahil pek çok önemli meselede derin görüş ayrılıkları var. Ve Almanya'ya dönüp baktığımızda Almanya'nın bir hayli geniş bir suç galerisine sahip olduğunu görüyoruz. Nitekim bunlar FETÖ terörüne ve darbeye karışmış askeri personelin Almanya'ya yaptığı iltica taleplerinin kabul edilmesi. Türkiye Almanya'dan bu kişileri istediğinde olumlu yanıt alamaması, Türkiye'nin bir süredir Almanya'da yaşamakta olan bir takım FETÖ firarisi gazeteciler ve dahi savcılar noktasında çok sayıda FETÖ şüphelisinin iadesi yönündeki ısrarları ve bunun oluşturduğu gerginlik sürerken Alman parlamentosunun 1 Haziran 2016'da 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı onaylamış olması da aslında Almanya'nın suç galerisinde yer alıyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil, Türkiye'nin mücadele ettiği PKK'ya ait mühimmatların içinde birçok Alman malı malzemede bulundu. Üstelik Almanya, PKK örgütünün rahat hareket etmesine, büro açmasına, finans kaynağı yaratmasına da göz yummakta. Yani Almanya, Türkiye'nin başına dert olan PKK örgütüne, PKK terör örgütüne destek veren bir ülke konumunda. Bundan vazgeçmesi için Türkiye, Almanya'yı defalarca uyardığı halde Almanya bu uyarılara kulak tıkamış durumda. Nitekim bütün bunların bir sonucu olarak Türkiye'de Alman vekillerin İncirli ziyaretine izin vermedi. Evet değerli dinleyenler, bu önemli ve en çok ön plana çıkan gündem maddesiydi. Ama bunun dışında gündem maddeleri de var elbette. Bu gündem maddelerinin başında Avrupa Birliği'nin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Avukat Taner Kılıç'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yapmış olduğu açıklama var. Geçtiğimiz günlerde Af Örgütü'nün Türkiye Başkanı gözaltına alındı ve Deutsche Welle'de yer alan haberin başlığında Avrupa Birliği Af Örgütü Türkiye Başkanı'nın gözaltına alınmasından kaygılı şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu konuya özellikle yabancı bir takım örgütler bir hayli ilgi gösterdiler. Af örgütü özellikle Türkiye araştırmacısının Deutsche Welle'ye yapmış olduğu bir açıklama var. İlgili kişinin gözaltına alınması gerekçesiyle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını söylüyor. Fakat sonrasında da ekliyor. Tek bildiğimiz FETÖ Gülen terör yapılanmasına yönelik soruşturma adı altında gözaltına alınma kararı olduğu şeklinde. İlginçtir, önce bilgileri olmadığını ifade ediyor. Sonrasında da FETÖ yapılanmasından dolayı gözaltına alınmış şeklinde konuşuyor ama gerçek niyetini sonraki cümlelerde ifade ediyor. Kılıç'ın herhangi bir suç işlediğine inanmadıklarını belirten yetkili, bu durumun yani suçsuzluğunun en kısa sürede ortaya çıkması ve serbest kalmasını umut ediyoruz. Tek bildiğimiz, Türkiye'de son zamanlarda yüzlerce gazeteci, aktivist, avukat gözaltına alınarak tutuklandı. Dolayısıyla çok kaygılıyız şeklinde ifadeler yer alıyor. Hatırlayacak olursanız yine bu mikrofonlardan ifade etmiştik. Buradan bakınca da Af Örgütü'nün Türkiye ile ilgili olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir hayli rapor yayınladığını, Türkiye'yi uluslararası arena ve platformlarda töhmet altında bırakmak, küçük düşürmek ve suçlu pozisyona getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etmiştik. Ve bu tutuklama sonrasında da kendilerinden beklenen açıklamaları yapmış görünüyorlar. Fakat sadece onlar değil, Amerika'dan da bir açıklama var. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bir yazılı açıklama yapılıp, Kılıç'ın gözaltına alınması Türkiye'de bir dizi saygın insan hakları savunucusu, gazeteci, akademisyen ve aktivistin gözaltına alınması olayının sonuncusu ifadesiyle yansıtılıyor. Ve aslında şunun altı nedense çizilmiyor. Bu avukat Kılıç'la ilgili gözaltına alınan 17 avukat var. Ve bu kişiler FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmışlar ve Baylok adlı şifreli haberleşme programını kullandıkları ifade ediliyor. Bütün bunlar aslında özellikle Baylok değerli dinleyenler, Türkiye'de gerçekleştirilen darbeyle ilgili yargılamalarda çok önemli bir yere sahip bir delil niteliğinde bulunuyor. Kaldı ki yargılama süreci devam ediyor ve şu anda avukat Kılıç gözaltında ama Amerikan Dışişleri Sözcüsü açıklamasına devam etmiş ve sıklıkla yetersiz kanıt ve şeffaflık ortamında yürütülen bu gözaltıların Türkiye'de alarm verici eğilim sergilediğini belirtmiş. Evet, Türkiye söz konusu olunca görüldüğü üzere gerek Af Örgütü gerekse Amerika'dan gelen açıklamalar Türkiye'deki yargılamaların yeterince şeffaf olmadığı veya hukuka uygun olmadığı şeklinde, kaldı ki bu yargılama daha devam ediyor. İlgili kişi eğer suçsuzsa zaten serbest bırakılacaktır. Ama neden böyle feveran ediliyor? İşte burada ayrı bir soru işareti var. İşte tam bu haberler yayınlanmışken değerli dinleyenler, hemen Türkiye'de hak ve özgürlüklerle ilgili olarak haberler ardı arkasına gelmeye devam etti. Özellikle Deutsche Welle'de dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi Silivri Cezaevi şeklinde bir haber yayınlandı. Haberin detaylarında şu ifadeler var. Türkiye'nin son 10 yılına damga vuran Silivri Cezaevi dünyada en fazla gazetecinin bulunduğu cezaevi olarak biliniyor. Avukatlar cezaevinin Türkiye'deki hak ihlalleri açısından sembol haline geldiğini söylüyor. Ve haber aslında bir dosya haber, bir hayli uzun. Şu anda cezaevinde bulunan gazetecilerin aileleriyle yapılan röportajlardan tutun da daha önce cezaevine girip çıkmış gazetecilere ve ilgili bir takım kişilere kadar birçok kişinin görüşleri alınmış. Ama Türkiye'de hapis yatan yaklaşık 160 gazetecinin neredeyse üçte biri Silivri'de bulunuyor deniliyor. Deutsche Welle'ye konuşan hukukçular Silivri cezaevinin Türkiye'deki hak ihlalleri ve hukuksuzluklar açısından bir sembol haline geldiğine işaret ediyor deniliyor. İşte tam da bu haber yayınlanmışken bizim kendi ulusal basınımızda Baylokçu gazetecilerin listesinin ortaya çıkmasına dair bir haber yayınlandı. İşte Baylokçu kalemşörler şeklinde. FETÖ medya yapılanmasına yönelik soruşturmada Baylok kullanıcısı FETÖ kalemşörleri isim isim tespit edildi. Listede çoğunluğu firari durumda olan FETÖ'cü kalemşörlerin yer aldığı ifade edildi ve bunlar isim isim deşifre edildi. İşte bütün bunlar ortadayken aslında Türkiye'de hak ve özgürlüklerin olmadığına dair kasıtlı haberlerin yapıldığını veya abartılı haberlerin yapıldığını görüyoruz. Batılı medyada değerli dinleyenler. İşte Türkiye'yi suçlayıcı nitelikteki bu haberlerden sonra Avrupa Birliği bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ödenen 2.19 milyar avronun nasıl harcandığını inceleyeceklerini ifade etti. Habere göre değerlendirme sırasında harcamalar 3 başlık altında incelenecek. Bu başlıklar hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokrasi ve yönetimle eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler olacak ve önemli bir ayrıntı, daha önce denetlenmiyordu fakat şimdi denetleniyor. İşte 15 Temmuz'dan sonra yaşanan gelişmeler ve uluslararası bir takım af örgütü gibi kuruluşların Türkiye aleyhine yayınlamış oldukları raporlar ve bu raporların delil teşkil ettiği Avrupa Birliği'nin kararları değerli dinleyenler, Türkiye'yi uluslararası platformda nasıl yargılayabiliriz ya da suçlu bulabiliriz'in bir açılımı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'yi hukukun üstünlüğünden tutun da insan hak ve özgürlükleri noktasında eleştiren Batı aslında kendine dönüp bakmıyor. Nitekim en sıcak gelişmeyi ifade edelim. Hatırlayacağımız üzere Londra'da meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü bir terör saldırısı oldu geçtiğimiz günlerde. Ardından bir tartışma başladı İngiltere'de. İnternet güvenliği ile ilgiliydi bu tartışma. İngiltere Başbakanı Theresa May, aşırılığın ve terör planlamasının internet üzerinden yayılmasının önüne geçilmesi için uluslararası bir anlaşmayla siber dünyaya yönelik düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Başbakan May, saldırının sadece İngiltere'ye değil, özgür dünyaya da yapıldığını belirtti. İnternet içeriğinin ve sosyal medyanın daha katı düzenlenmesi çağrısında bulunan May, bu konuda geçtiğimiz haftada sosyal medya şirketlerinin kendi platformları üzerindeki aşırılık ve terör propagandasını engellemeye dönük adımlar atmasını istemişti. Evet, görüldüğü üzere aslında İngiltere Başbakanı şunu demek istiyor: gerekirse özgürlükler kısıtlanabilir. İnternette dahil olmak üzere, kaldı ki özgürlükleriyle övünen Batı'dan, özgürlüğün ve medeniyetin kaynağı olduğunu iddia eden İngiltere'den bahsediyoruz. Theresa May, Sun gazetesine verdiği mülakatta kelimesi kelimesine şu cümleyi kullanıyor: İnsan haklarını düzenleyen yasalarımız engel teşkil ettiği takdirde engelleri kaldırmak için yasaları değiştiririz. Niçin? Terörle mücadele için yasaları değiştiririz. İnsan haklarıyla ilgili olan yasaları da değiştiririz şeklinde bir iddialı ifade kullanıyor. Ardından terör şüphelilerinin ifadelerini almak için gözaltında tutuldukları süreyi 14'ten 28 güne çıkarmayı planladıklarını belirtiyor. İşte bütün bunlar şunu gösteriyor: Londra saldırıları sonrası İngiltere temel hak ve özgürlükleri yeniden tanımlama yoluna gidiyor. Sadece İngiltere'de değil, Fransa'da da benzer gelişmeler var. Fransa, OHAL yetkilerinin tamamını terörle mücadele yasasına aktarıyor. Böylece OHAL görünüşte kalkacak ancak fiilen aynen devam edecek. İşte bu terör saldırıları sonrasında Almanya'dan tutun da Londra ve Fransa'ya kadar ilan edilen o haller ve sonrasında gerçekleştirilen uygulamalar Türkiye ile kıyas yapıldığında onlar açısından görülüyor ki hak ve özgürlükleri zedelemiyor. Ama Türkiye'de aynı şekilde terörle muhatap olduğunda ve terörden canı yandığında bir takım uygulamalar ya da değişiklikler yaptığında hemen insan hak ve hürriyetlerinin Türkiye'de çiğnendiği ya da bağımsız yargılamanın söz konusu olmadığı şeklindeki ifadelere sığınıyorlar ve yabancı basın da bunları büyük puntolar halinde manşetlerden, sürmanşetlerden yayınlıyor değerli dinleyenler. Yabancı medyada, batılı medyada yer alan diğer bir haber konusu da geçtiğimiz günlerde başlayan Rakka operasyonu ile ilgili değerli dinleyenler. Rakka operasyonunun Türkiye açısından tehdit oluşturduğuna dair Başbakan Binali Yıldırım'ın ifadeleri yer alıyor. Ama özellikle Rakka operasyonu geliyor, Rakka operasyonu neden yapılmalı, Rakka operasyonuna neden ihtiyaç var şeklinde uzun uzadıya haberler daha önce Amerikan basını dahil olmak üzere batılı medyada yer aldı ki Rakka operasyonunu ve dahi Amerika'nın YPG'ye olan silah ve mühimmat yardımını meşrulaştırabilsinler. Ama görünen o ki Türkiye'nin kaygıları giderilebilmiş değil. Başbakan Binali Yıldırım Amerika'nın YPG ile işbirliği yapmasını eleştiriyor ve Yıldırım birçok uyarımıza rağmen müttefikimiz dostumuz ABD maalesef bir terör örgütünü yok etmek için diğer bir terör örgütüyle işbirliği içerisine girmiştir diyor. ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerinin IŞİD'in Suriye'deki fiili başkenti konumunda olan Rakka kentini IŞİD'den geri almak için başlattığı operasyona istinaden Türkiye için bölgede bir tehdit oluştuğu takdirde Ankara'nın gerekeni yapacağını ifade ediyor. Ama batılı basında bu tehditten genel itibariyle bahsedilmiyor. Onun yerine Kuzey Irak'ta, Suriye'de IŞİD'le yapılan mücadelenin neden bu kadar önemli olduğuna dair özellikle Suriye'deki istikrarın sağlanması, Irak'ta sükunetin var bulması için Rakka operasyonunun gerekli olduğundan bahsediliyor ve bölgedeki dengelerin bu noktada değişeceğini ama terörle mücadele edilerek IŞİD'in, DEAŞ'ın bölgeden def edileceğini söylüyor batılı medya. Fakat IŞİD'den boşaltılan bu bölgelere kimlerin yerleşeceği, kimlerin hükümran olacağına dair herhangi bir ifade kullanılmıyor. Halbuki açık ve net bir şekilde ortada Amerika bölgeden DEAŞ'ı boşalttıktan sonra birlikte iş tutmuş olduğu YPG güçlerinin bölgede yer alabilme ihtimalini her zaman için ön planda tutuyor. Bu aslında öteden bir bilinen bir şeydi. Nitekim başta Amerika olmak üzere Almanya'dan tutun da İngiltere'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya kadar PKK'nın destekçisi olan batılı ülkeler uzun vadede PKK'ya ve onun kolu olan PYD, YPG'ye her türlü yardımı yapmaktan imtina etmemişlerdi. Yani aslında şu anda gerçekleştirilen Rakka operasyonunun müttefiki durumunda başta Amerika olmak üzere diğer batılı devletler. Geçtiğimiz günlerde başka bir haber yayınlandı. Nitekim onların gerçek yüzünü açığa çıkartan bir haberdi bu. Bu haberin başlığı batıdaki PKK yuvalarıydı. 15 Avrupa ülkesinde PKK'nın örgütlendiği ve 50 kadar çatı kuruluşu kurduğunun tespit edildiği ifade ediliyor. Kuruluşların örgüte muazzam ölçüde insan ve para kaynağı sağladığı belirleniyor. Hem de DAEŞ'le mücadele bahanesiyle PKK'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye silah yardımında bulunan batılı ülkelerin örgüt adına hareket eden birçok sözde kuruma da ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı geçtiğimiz günlerde. Hem terörden şikayetçi olacaksınız, hem terörün sizi kendi ülkenizde vurmasından rahatsız olacaksınız, hem de başka bir ülkenin terör örgütü olarak görmüş olduğu bir takım örgütlere yardım edeceksiniz. İşte bu açıklanabilir, ifade edilebilir veya gerekçelendirilebilir bir şey değil. Nitekim sözde kültür, sanat ve fikir alanında faaliyette bulunduğunu öne süren kuruluşlar örgüte batıda, Avrupa'da muazzam ölçüde insan ve para kaynağı sağlıyorlar. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları batı samimiyse işte terör yuvaları, bunları bir an evvel kapatın diyorlar ama ne yazık ki bir karşılık alamıyorlar. Hatta son 3 ayda 3. kez terör saldırısıyla sarsılan İngiltere'de bile yasal kılıfa bürünmüş 4 adet PKK kuruluşunun olduğu biliniyor. Sadece bununla da yetinmiyorlar. ABD'den PYD'ye, PYD'den de PKK'ya bir silah akışı var değerli dinleyenler. PKK, ABD ve Almanya gibi NATO müttefiklerine ait silahları kullanıyor. Ve bu geçtiğimiz günlerde tekrar açığa çıktı. NATO üyesi bazı müttefik ülkelerin DAEŞ'le mücadele adı altında PYD'ye gönderdiği silahlar, terör örgütü PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki yani ülkemizdeki kentlerde 2015 yılı Ağustos ayında başlattığı Sözde Çukur ve Hendek çatışmaları öncesinde partiler halinde ve kademeli olarak yurda sokulduğu belirlendi, ortaya çıkarıldı. Nitekim İHA'nın bile ele geçtiği söyleniliyor. Silvan'da ABD piyade tüfeği M16, Sur'da Alman anti-tank mühimmatı ele geçmiş durumda. İşte görünüyor ki aslında ABD YPG'yi destekleyerek DAEŞ'ı bölgeden uzaklaştıracağız derken YPG'ye yüzlerce tır dolusu askeri mühimmat gönderirken aslında bu mühimmatlar dolaylı yollardan aslında PKK'nın eline geçiyor ve böylece bizim ülkemize sokuluyor, bizim ülkemizde güvenlik güçlerine karşı kullanılıyor, Türkiye'de terör estirmek için kullanılıyor. Türkiye'de bu konuyla ilgili çekincelerini ortaya koymuş olduğu halde bununla ilgili olarak Amerika'dan bir adım gelmiş değil. Nitekim Rakka operasyonunun sonuçlarını da ayrıca değerlendireceğiz operasyon sonrasında. Fakat şunun da altını çizelim. Bir yıldan uzun bir süredir devam eden Musul operasyonunun ne derece başarılı olduğu ile ilgili olarak ayrı bir soru işareti var. Bu süre içerisinde koalisyon güçlerinin yüzlerce, kendi ifadeleriyle yüzlerce ama kayıtlara, istatistiklere girmeyen şekliyle binlerce sivil masum kadını, çocuğu bombardımanla katlettiğini de ifade etmeden geçemeyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da Buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Buradan Bakınca da Türkiye özelinde, Türkiye ile ilgili batılı medyada yer alan haberleri yorumlamaya çalıştık. Tekrar Buradan Bakınca da Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
Buradan Bakınca, bugünü şekillendiren, geleceği yönlendiren olaylara, dünyada, Türkiye özelinde gündeme oturan haberlere buradan bakalım. Haftanın gelişmelerini birlikte okuyalım. Buradan bakın, cevabınız olsun. Buradan Bakınca.